Ayrım 16. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 184. Müdafaa-i hukukun düşmanı karakterler. Namussuzluk, hainlik, irtica. Namussuzluk. Milli mücadelede şer ve zulmün adamı olanların kod adları şu üç kelime kavramıdır. 1. Namussuzluk. 2. Hainlik, vatan ve bağımsızlığa hıyanet. 3. İrtica. Bu üç kavramın zıttı olan kavramlar ise hayır ve adaletin adamı olanların kod adlarıdır. 1. Namusluluk, 2. Vatanperverlik, 3. Dindarlık. Şimdi bu hayati kavramı biraz irdeleyelim. Belirleyici kavram, namuslu adam veya sadık adam. Milli mücadele literatüründe namus kavramı müstakil bir çalışma konusu olmalıdır, yapılmamıştır. Üniversiteli arkadaşlara buradan duyurmak isterim. Ben böyle bir çalışma görmedim. Bunu birinin yaptırması lazım. Kurtuluş Savaşı literatüründe namus kavramı. Bir tek kavram üzerinde yoğunlaşmıştır. Dedelerimiz bu savaşı verirken, namuslu adam, bu şahsı size gönderiyorum. Ne istiyorsa yapın der müdafaa-i hukuk mensupları. İki kelimelik tek gerekçe gösterirler. Namuslu adamdır. Veya şöyle derler. Bu adam bizimle olamaz. Çünkü namuslu değildir. Araştırdım ve tespit ettim. Müdafaa-i hukuk zabıtlarında sıkça kullanılan namus kavramı, Kur'an'daki sıdk kavramına tekabül ediyor. Cenab-ı Peygamber, dürüstlüğüne tanıklık ettiği kişileri tanıtırken bu sıdk kavramını kullanırdı. Mesela, tarihin en büyük ve en cesur toplumcusu olarak gördüğümüz ve üstü örtülen mesajını bağımsız bir eserle kitlenin önüne çıkardığımız ölümsüz sahabi, Müslüman olan 4. veya 5. kişidir, Ebu Zer el-Gifari, güneş bu Ebu Zer'den daha dürüst bir insan üzerine doğmadı diye tanıtırken bu sıdk kavramını kullanmıştır. Filolojik verilerden hareketle müdafaa-i hukukun namuslu adamının şu niteliklere sahip insan tip olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekçi, dürüst, doğru sözlü, kişilikli, münafıklıktan uzak, ona buna yalakalık yapmayan, kendisine sır verdi edilebilecek güvenilirlikte, feraset, nezaket ve uyum sahibi olan vakarlı kişi. Kur'an dilinin büyük ustası İfsihanlı Ragıp, ölüm 502 Taksim 1108, sıdkı sözü içten saklananı ile dudaktan telaffuz edilenin aynı olması el müfredat diye tanımlamıştır ki bu dolaylı yoldan namuslu adamın ta tanımıdır. Kur'an'a göre sıdık ve sadakat tanrısal niteliklerdendir. Allah'ın temel niteliklerinden biri de onun sözünde sadık olmasıdır. Kur'an 4 Taksim 87 122. Sıdk peygamberlerin de temel niteliklerinden biridir. Kur'an 19 Taksim 41 56 26 Taksim 84. Son peygambere sıdık sözcüğü iki kez kullanılarak şöyle yakarması emrediliyor. Şöyle yakar: Rabbim, beni gireceğim yere sıdık ile sok. Çıkacağım yerden de sıdık ile çıkar. Katından bana yardımcı bir güç, kanıt ver. İsra 80. Bu ayet bir kelam mucizesi göstererek sıdkın insan için en güvenilir yardımcı ve kanıt olduğuna da vurgu yapmaktır. Son peygamberin büyük atası Hazreti İbrahim de yine sıdık sözcüğünü kullanarak şöyle yakarmıştı. Rabbim, bana hükmetme gücü, hikmet bağışla. Beni barışsever iyiler arasına kat. Sonradan gelecekler arasında benim adıma hiç çekinmeden gerçeği söyleyen bir dil oluştur. Beni nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl. Şuara 83-85. Dikkat edilirse burada da cennete hak kazanmak, sıdık diliyle konuşma şartına yani namuslu adam olmaya bağlanıyor. Kur'an müminlerin temel niteliği de sıdıktır. İnananlardan öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadakatle dururlar. Onlardan bazısı adadığını yerine getirdi, bazısı da bekliyor. Söz ve ahitlerini asla değiştirmediler. Ahzab 23. Sahip olduklarından başkaları için pay çıkarmak fedakarlığın temel göstergesidir. Ve dürüstlükle sahtekarlığı, müminlikle münafıklığı ayıran temel ölçü de bu fedakarlıktır. Kur'an buna da sıdık diyor. Bu konuda ayrıntılar için bizim Kur'an'ın Temel Kavramlar adlı eserimizin münafıklar maddesine bakılmalıdır. Unutmayalım ki Kur'an'a göre münafıklık imanı infak, paylaşım yerine nifakın, bozgunculuğun, riyakarlığın aracı yapmaktır. Kur'an, müminlerin Tanrı katında bir sıdk mertebesine sahip olduklarını söylüyor. Kur'an 10-2. Kamer suresi 54-55. Ayetler sıdk kelimesini iki kez kullanarak müminler için biri ahirette, biri de dünyada iki mevki belirliyor. Ahirette cennet, dünyada güçlü hükümdar karşısında doğruyu söylemek şöyle deniyor. Korunup sakınanlar, takva sahipleri, bahçelerde, cennetlerde, nehir kıyılarındadır. Onlar güçlü bir padişahın, bir melekin karşısında, katında doğruyu hiç çekinmeden söyleyenler konumundadır. Özü sözü birbirlere has oturma yerlerindedir. Bu ayetler adeta padişah ve onun işbirliği yaptığı emperyalistlere karşı çıkmayı iman bilen müdafaa-i hukuk zihniyetinin tanımı gibidir. Despotizme kafa tutmamayı dinleştiren geleneksel anlayış bu ayetlerin ikisini de Allah katındaki mevki olarak anlamıştır. Bu anlayış Kur'an'ın ruhuna ve mesajına uygun değildir. Burada bir Kur'ansal kelam müjdesi vardır. Cennetlerde nehirler kıyısında konuşulacaklar, güçlü hükümdarların, kralların karşısında sıdk konumuna sahip olanlar, yani hükümdar ve krallar karşısında namuslu adamlara has tavrı koruyup gerçeği hiç kıvırmadan söyleyenler olacaktır. 54. ayet işin ödülünü, 55. ayet ise aynı işin çilesini göstermiştir. Buradan bakar, müdafaa-i hukuk zihniyetinin namus kavramını bir kez daha hatırlarsak şunu söylemek zorunda kalırız. Müdafaa-i hukuk mücadelesine bir biçimde ihanet ve hiyanet ederek güçlü kral mevkiindeki batılı işgalcilere direnç yerine teslimiyet gösterenlerin Kur'an verilerine göre imansız, namussuz ve alçak mahluklar olduğunu söylemek borcundayız. Kamer 54. ayetteki cennetler ve nehirlerle müjdelenenler ise emperyalist işgalciler karşısında sıdk konumunda makadu sıdk olan müdafaa-i hukuk erleri ve onlar gibi olanlardır. Zaman zaman geliyorlar, Atatürk'e yakınlıyorlar. Efendim, filanca çok yıkıcı muhalefet yapıyor. Memlekete zarar verecek, durdurulması lazım. Atatürk'ün cevabı, ona dokunmayınız. Israr ediyorlar. Efendim, çok sıkıntı yaratıyor. Bize büyük engeller çıkarıyor. Cevabı şudur ölümsüz Atatürk'ün. Namuslu adamdır. Dokunamayız. Bir gün diyorlar ki bize çok zarar veriyor. Bıçak kemiğe dayandı. Bertaraf etmeliyiz. Kükrüyor büyük Atatürk. Bertaraf edemeyiz. Muhalefetine katlanacağız. Çünkü namuslu adam. Bertaraf ettiğimizde yerine hem muhalif hem namussuz biri gelirse ne yapacaksınız? İşte Mustafa Kemal bu. İstiklalciler, istikbalciler veya namuslular, namussuzlar. Milli mücadeleye karşı olanlar kendilerinin istikbalini düşünüyor. Bunun için analarına, bacılarına, tasallutta bulunan işgalci haçlılara uşaklığı çare, hatta bir meziyet olarak görüyorlardı. Namussuzluk ve şerefsizlikte bu kerteye varabilmişlerdi. Milli mücadeleyi veren mücahitler, tabir Mazhar Müfit Kansu'nun ise sadece istiklal düşünüyorlardı. Bunun için de işgalcilere düşman idiler. Çünkü işgalciler zalimdi ve zulme düşmanlık milli mücadelelerin kitabına göre, Kur'an'a göre imanın temel şartıydı. O kitaba göre tek düşman vardı, zalim. Bunun içindir ki zulümle barışık olanların ne İslam'ı olurdu ne de imanı. Bu böyle olduğu içindir ki bize göre milli mücadele destanı aynı zamanda sadece istikbalini düşünenlerle sadece istikbalini düşünenlerin mücadelesidir. İstikbalini düşünenler bunun için namusları dahil her şeylerini Haçlılara teslim edebilmişlerdir. İstikbalcilerin parolası aynen bugünün saltanat dincilerinde de olduğu gibi yaşasın İngilizler, onlara vermeyeceğimiz maddi manevi hiçbir şeyimiz yoktur idi. İstiklalini düşünenler ise istiklal, hem de tam istiklal dışında hiçbir şeyle tatmin olmayacaklarını dünyaya ilan eden, sonsuzluğa kanat açmış, serden geçti çılgın adamlardı. Paroları ya istiklal ya ölüm idi. Tarih istikbalcileri namussuzlarla has bir lanetle lanetledi. İstiklalcileri ise tarihin en büyük ödülünü onur tacı ile taşlandırdı. İstiklalcilerin hatıraları önünde tazim, şükran ve nimetle eğilmek de bizim onur tacımızdır. Yüce Tanrı huzurumuzda bizi o istiklalcilerle haşretsin. Şimdi düşman karakterlerden ikincisi olan ihaneti ayrıntılamaya geçebiliriz. İhanet olarak zulüm. Malum, Kur'an için tek düşman zulümdür. Zulüm çevresine girmeyen her şey hoşgörüye konu edilebilir. Ama zulüm asla ve ihanet de bir zulümdür. İslam, asr-ı saadetinin olduğu kadar cumhuriyet ve aydınlanmanın kurtuluş devrinin de en hayati mücadelelerinden biri hainlere karşı verilmiştir. İslam'ın şirk zulmüne karşı verdiği savaşla Anadolu Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın mahiyetleri ve kaderleri bu açıdan da örtüşmektedir. Hainlerle mücadele, zulümle mücadeleyi baş mesele yapan Kur'an'ın olmazsa olmazlarından biridir. Hainlerle mücadele, günahla mücadeleden önemli ve önde olduğu gibi inkarla mücadeleden de önemli ve önde tutulmuştur. Ve bu mücadele verilirken din, iman, dindarlık, Müslümanlık, hatta İslam'a hizmet gibi olgular bile engel sayılmamıştır. Bütün bu tespitlerimizi önümüze koyan ve 10 ayetle ölümsüzleştirilmiş bulunan ihanetle mücadele gerçeğini asr-ı saadetten canlı bir örnekle görelim. İhanetin asr-ı saadetteki prototipi Tume bin Übeyrık, Kur'an'ın 10 uzun ayetle hainlikle prototip ilan ettiği Tume bin Übeyrık, sahabenin Ensar, Medine'nin yerleşim Müslümanlar zümresinden biriydi. Katade bin Numan adlı komşusundan çaldığı bir zırhı bir süre sende emanet kalsın diyerek Yahudi bir komşusuna Zeyd bin Semine bırakmıştı. Zırhın Tüme tarafından çalındığı anlaşılınca onu takibe aldılar. Zırhın sahibi Katade Hazreti Peygamber'e gelip zırhının Tüme tarafından çalındığını söyleyerek yardımını istedi. Öte yandan Tüme hazırladığı planı uygulamaya koymuş, zırhı Yahudi Zeyd'in çaldığını iddia ederek onun suçlanmasını istemiştir. Tartışma Hazreti Peygamber'in hakemliğine tevdi edilince Yahudi kendi tanıklarını getirmiş, Tüme de kendi kabilesinden sahabi bir ekibi tanık göstermişti. Rivayet tefsirinin babası sayılan Taberi, ölüm 310-922, bu noktada şu bilgiyi veriyor. Tüme'nin adamları, Ensar'dan bir ekip, daha önceden Hazreti Peygamber'e gelerek onu Tüme'yi aklaması için yönlendirmek üzere daha işin başında Yahudi'yi şu itham ile karaladılar. Ey Tanrı elçisi! Bu pis Yahudi, seni ve sana vahiy olanları inkar eden bir adamdır. Zırhı da o çalmıştır. Halka karşı Tüme'yi savun, Yahudi'yi suçla. Taberi, Tefsir 5 taksim 268. Şu tavır, dinciliğin omurgasını vermekle kalmaz, dinciliğin tanımına da tartışılmaz bir kaynak oluşturur. Bu tavır bize gösteriyor ki, dincilik, dinin çıkarlar için kullanılması, bu çıkarlara karşı tavır koyanların din dışı veya dinde ikinci sınıf adam ilan edilmesi şeklinde özetlenebilecek bir alçaklık ve hainlik sistemidir. Zırhın sahibi Katade şikayetlerini Hazreti Peygamber'e getirdiğinde peygamberin azarlamasıyla karşılaştı. İslam'a hizmetleri ve iyilikleri bilinen bir aileyi kanıtsız, tanıksız, hırsızlıkla mı suçluyorsun? Taberi, Tefsir 5 taksim 266. Hazreti Peygamber bir grup Müslümanın tanıklığını esas alarak Tüme'nin lehine, aldatılan Yahudi Zeyd'in aleyhine hükmetme eğilimine girmiş ama meseleyi düşünmek için süre istemişti. Olayla ilgili ayetler işte bu düşünüp değerlendirme sırasında inmiş ve peygamberin yanıldığını, hatasından tövbe etmesi gerektiğini bildiren muhteşem dersi vermiştir. Tüme'nin işlediği yolsuzluk, yalancılık ve iftira suçuna aydınlık getiren ve iftiraya uğrayan Yahudi'yi aklayıp Tüme'yi suçlayan ayetler inince Tüme, mensubu olduğum halde bana bu kötülüğü yapan dine lanet olsun diyerek Medine'den kaçıp Mekke'ye giderek irtidat edip müşriklere katılmış, bununla da yetinmeyip Hazreti Peygamber aleyhine propagandaya başlamıştır. Bir süre sonra bir başka hırsızlığı gerçekleştirmek üzere bir duvara tırmanırken duvar yıkılmış ve altta kalan Tüme ölmüştür. Dinin ve sahabiliğin saygınlığını bir maske gibi kullanıp insanları Allah ile aldatarak haksız kazanç ve itibar devşirmeye kalkan, bu haliyle şerir bir dincilik ve mürailik örneği ortaya koyan Tüme hakkında inen ayetler şunlardır. Kuşku yok ki biz bu kitabı sana insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Hainlere yandaş olma, hainlerle çekişip duran biri olma. Allah'tan af dile. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Öz benliklerine hainlik edenler için didinip durma. Çünkü Allah sürekli hainlik eden günahkarı sevmez. İnsanlardan gizleniyorlar. Gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar, gizlemiyorlar. Oysa ki o, onun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarf ederken onlarla beraberdir. Allah onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır. Diyelim siz onlar için dünya hayatında mücadele verdiniz. Peki kıyamet günü Allah'a karşı onlar için kim mücadele verir? Onlar hakkında kim vekillik yapar? Kim bir kötülük yapar? Yahut öz benliğine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse Allah'ı çok affedici, çok merhametli bulur. Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah alim ve hakimdir. Kim bir hata yahut günah işler de sonra onunla bir suçsuzu itham ederse hiç kuşkusuz büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni şaşırtmaya, seni dalalete sevk etmeye mutlaka yeltenecekti. Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakaya, bir iyiliğe ve insanlar arasında bir barıştırmaya özendiren başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yaparsa biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz. Erdirici kılavuzluk kendisine ayan beyan geldikten sonra Resul'den kopup müminlerin yolunun dışında bir yol izleyeni biz izlediğinin yönetimine sokar sonra da cehenneme fırlatırız. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Nisa 105-115. İniş sebebi olan kişi ve olay hakkında bütün İslam din bilginlerinin ittifakı olan bu ayetlerden yine müfessirlerinin ittifakıyla elde edilen sonuçları, mesajları sıralayacağız. Ama önce şunun altını çizelim. Bu ayetlerin sarsıcı mesajının dikkat çektiği dincilik ithamından rahatsız olan, bu yüzden işi birçok yerde yaptıkları gibi onun bunun üstüne atıp kenara çekilmek için tümenin esasında münafıklardan biri olduğunu, sanki münafıklar diye ayrı bir millet veya kabile varmış gibi ayetlerin münafıklar hakkında indiğini söyleyen bazı kişiler çıkmıştır. Ama bunlar itibar görmemiştir. Ayetlerin münafıklar hakkında indiğini söylemek açık bir saptırmadır. Bazı kaynaklar bu tümenin mensup olduğu Übeyrık oğulları arasında Bişir veya Beşir adlı bir şair bulunduğunu, bu şairin münafıklar arasında yer aldığını, yine münafıklar diye ayrı bir millet varmış dayatmasıyla söylemekteler. Bu Bişri bir el yordamıyla çevirip tüme yapanlar ve anılan ayetlerin hükmünü kafalarındaki münafıklara özgüleyerek mesajı saptıranlar vardır. İbn Kesir Ölüm 774 Taksim 1373 tefsirinde açık bir saptırma yaparak olayı münafık şair Beşir'e mal eder. Tümenin adını ise hiç anlamaz. Ne yazık ki Türk müfessir Süleyman Ateş de bu saptırmaya yenik düşenler arasındadır. Ateş, İbn Abbas'tan Elmalı Hamdi'ye kadar bütün tefsir ve hadis kaynaklarının ittifakı aksine tümeyi ayrı bir milletmiş gibi lanse edilen münafıklar arasına sokarak 10 tane ayetin muhteşem mesajını adeta yok etmektedir. Ateş, Tefsir 2 Taksim 363-364. İbn Kesir ve Ateş gibilerinin gayret keşlikleri elbette ki bazılarının hoşuna gidecektir. Ne var bunda? Müslümanları aklamak kötü bir şey mi? Ortada bir suç var, varsın münafıklara mal edilsin diyebileceklerdir. Ancak bu yapıldığında anılan 10 ayetin amaçladığı mesajı yok olmaktadır. Din kardeşlerimizin korumak kötü bir şey mi? Diyerek dinin amacını örselemek kimsenin hakkı değildir. Mesaj verilmiştir ve mümin aydına yakışan onu saptırmak değil, olduğu gibi tanıtmaktır. Dincilik işte bu din kardeşlerimize korumanın neresi kötü şeytani mantığıyla İslam'ı yozlaştırıp tanınmaz hale getirmiştir. Tümenin peygamberden beklediği iltiması görmemesi üzerine irtidat ettiği de ittifakla bildirilmektedir. Eğer Tüme o bahsedilen hayali münafıklardan biri idiyse onun irtidadından söz etmek hayali münafıklar listesi savunucuları için büyük bir çelişki olur. Hayali listeyi bırakalım, Kur'an'ın verilerine bakalım. Fedakarlık söz konusu olduğunda bir yolunu bulup sıvışanların İslam'ı menfaatlerine uyduğu sürece ve o nispetle benimseyenlerin tümü münafıktır. Bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda. Tümeye iltimas için Hazreti Peygamber'e onca dil döken ensar grubu da mı münafıktı? Hayır, tüme o, ayrı bir millet gibi gösterilen hayali münafıklardan değildi. Her Müslüman münafıklığa adaydır. İnfaktan kaçıp nifaka saparsa bu adaylığı gerçeğe dönüşür ve münafık sıfatına müstahak olur. Bunun ayrı bir listesi falan olmaz. O listeler, o rivayetler Kur'an'ın ruhuna, verilerine tamamen aykırıdır. Esas münafıkları korumak için uydurulmuş bahaneler ve sözlerdir. Tüme ayrı bir kavim veya kitle ifade eden listenin münafıkı anlamında münafık değil, tam aksine seçkin bir sahabiydi. Ama sonradan irtidat etmiştir. Kur'an'ın bu olayı 10 ayetle gündem yapmasının esas sebebi ve mesajı da Tüme'nin bu durumu yüzündendir. Bir münafığın hırsızlığı yüzünden sergilediği yanlışlar 10 ayetle neden gündem yapılsın? Münafık münafıktır ve Kur'an'ın onlar hakkındaki hükmü bellidir. Önemli olan Müslüman kimliği taşıyanların kimlerin münafıklıkta karar kılacağının tespitidir. Bu tespit Müslüman kimliği taşıyanların eylemlerine bakılarak yapılacaktır. Tüme üzerinde böylesine genişçe durulması, onun seçkin bir sahibi olmasına rağmen çok ağır bir hainliğe tevessül etmesi yüzündendir. Mesaj işte budur ve bu mesaj hayali münafıklarla ilgili bir mesaj değil, çıkarcılığın insanı dinden, imandan nasıl edebileceğine ilişkin bir mesajdır. Dinciliği tanıtan bir mesajdır. Anadolu tümeleri için yas tutan mülhak hainler. Kurtuluş Savaşı günlerinde ihanetleri belirlenen bazı kişiler idam edilmiştir. Ne yazık ki yeteri kadar hain idam edilmemiştir ama bazıları idam edilmiştir. Günümüz dinciliği bu idam edilen hainlerin bir kısmı için Cumhuriyet devrimlerini karalama bahanesi olarak aynen Tüme olayında olduğu gibi yas tutmaktadır. Gerekçesi de şudur. Abdestli, namazlı, sarıklı sakallı muhterem zatlar idiler. Onları nasıl kıyıldı? Cevabın iki ayağı var. Birincisi şu, onlar haindi. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in sakalıyla sarığı onlar için yas tutmaya vesile olmuyor da müdafaa hukuk dönemi hainlerinin sakal ve sarığı neden vesile oluyor? Oluyor çünkü bu müdafaa hukuk dönemi hainlerini savunmada siyasal çıkarlar var. İkincisi sakal sarık, namaz abdest, edebiyat yaparak zulmü ve ihaneti savunmak bizatihi vahim bir zulümdür ve dinciliğin tinetine ele vermektedir. Kur'an namazını riya ve çıkar aracı yapanları Maun suresiyle lanetliyor. Bunun daha açık anlamını merak ediyorsanız Ensara sahibi Tüme'nin başına gelenleri ve 10 ayetle ibret tablosu olarak ebedileştirilen dersi okuyun. Bir zırh hırsızlığı yüzünden başına onca felaket geldi. Çünkü hain damgasını bir kere yemişti. Peki Anadolu halkının namus, din, şeref savaşını veren milli mücadeleye bir biçimde karşı çıkarak hain sıfatını alanlar Tüme'den daha mı az şerirdiler? Ve Allah'ın Tüme'yi hain ilan etmesine rağmen birileri Anadolu Tümelerini neden savunmaya kalkıyor? Tüme bir sahibiydi ve seçkin bir sahabi idi. Zırhı kendisinin çalmadığına yemin de etmişti. Nitekim o seçkinliği yüzündendir ki Ensar'dan bir grup sahibi hiç tereddütsüz onun lehine tanıklık etmiş, Hazreti Peygamber de onun lehine hükmetme eğilimi göstermiştir. Iraklı müfessir Şihabuddin el-Alüisi, bölüm 1271-1854 diyor ki, Tüme bu sahabilere şöyle söylemiştir. Siz şimdi beni suçlayıp bir Yahudi mi aklayacaksınız? Gidin peygambere söyleyin de beni aklayıp Yahudi suçlasın. Alüisi tefsir 3-140. Ayetler işte böyle bir ortamda inip Kur'an'ın en hayati mesajlarından birkaçını art arda ilkeleştirmiş ve bu ilkeler uğruna Kur'an'ın mahbatı indiği kişi olan Hazreti Muhammed'i bile eleştirmekten çekinilmeyeceğini göstermiştir. Ayetlerden çıkan ölümsüz ilkeleri ünlü müfessirlerin beyanlarını izleyerek şöyle sıralayabiliriz. 1. Hak. Düşmanımızın da olsa ona saygı duyacak, onu koruyacaksınız. Çağdaş Mısırlı müfessir Tantavi, bölüm 1940, şu noktaya dikkat çekiyor. Kur'an burada Müslümanların en şiddetli düşmanı olduklarını bildirdiği Yahudilerden bir kişiyi hem de mensuplarından çok seçkin bir adama karşı savunmuş, aklamış, korumuştur. Tantavi, tefsir 2-78. Buradan çıkan ilke şudur. Hak düşmanınızın bile olsa ve en yakın dostunuzun aleyhine sonuç da verse hakkı koruyacaksınız. Bizim adamımızdır, din kardeşimizdir. Öteki ise din düşmanıdır. Bizden değildir. Gerekçeleri din değil, dinsizliktir. 2. Zalime arka çıkan peygamber de olsa azarlanır. Müfessir Fahrettin Er-Razi'nin de ifade ettiği gibi bu ayetlerde çok ağır bir tehdit vardır. Allah, Hazreti Peygamber'i tüme gibi bir suçlunun aklanmasına meyletmesi yüzünden azarlamıştır. Yanlış bir kanaat yüzünden gelen tehdit, bu ise zalimin zulmünü bile bile ona yardım ve destek vermenin nasıl bir cürüm oluşturduğunu düşünmek lazım. Razi Tefsir 11 Taksim 35 3. Sahabe de olsa hiç kimse masum değildir. Sahabi ünvanı taşıyan insanların bile hem de Hazreti Peygamber'i kandırmaya teşebbüs edebildiklerine dikkat çekilerek insanın hiçbir şekilde masumiyet ve günahsızlığına hükmedilemeyeceğine vurgu yapılmıştır. Müfessir Razi Ölüm 606 Taksim 1209 şöyle diyor. Tümen'in arkadaşları onun hırsız olduğunu bile bile Hazreti Peygamber'den onu aklamasını ve bir Yahudi'yi suçlamasını istemişlerdir. Bu iltimasçı ekibin yaptıkları Cenab-ı Hak tarafından peygamberi saptırmak, yanlış yönlendirmek, ayetin tabiriyle dalalete sevk etmek olarak değerlendirilmiştir. Razi Tefsir 11 Taksim 39 Hanefi fıkhının büyük müfessiri El-Cassas Ölüm 370 Taksim 980 tam bu noktada takdiri bir soru soruyor. Hakim hükmünü zahiri kanıtlara bakarak verir. Bu olayda zahiri kanıtlar Tümen'in lehineydi. Çünkü zırh Tümen'in evinde değil Yahudi Zeyd bin Semin'in evinde bulundu. Halbuki Hazreti Peygamber Tümen lehine yaptığı içtihadından ötürü nasıl olur da dalaletle itham edilir? Cassas şu cevabı veriyor. Maddi kanıtların gösterdiği yönde hüküm vermek dalalet olmaz. Burada dalalet olarak itham edilen de o değildir. Ayetin burada dalalet olarak gösterdiği tam bir bilgiye sahip olmaksızın hainin aklanmasıdır. Tümeyi iltimas etmek için dinenler Hz. Peygamber'i işte böyle bir dalalete itiyorlardı. Cassas Ahkamül Kur'an 2 Taksim 394 4. Sahabe de olsa hiç kimsenin cennetlik olduğuna hükmedilemez. Hiç kimse ebediyen kurtulmuş, cenneti garantilemiş kişi olarak nitelendirilemez. Nitekim Ensardan bir sahibi olan Tüme, suçu işlemekle kalmamış, suçsuz olduğu yolunda yemin etmiş, beklediği iltiması bulamayınca da dinini değiştirip cehennemlik olmuştur. 5. Menfaat duygusu din duygusunun üstüne çıkabilir. Çıkar duygusunun bazen din ve imanın üstüne çıkabileceği, bunun hiçbir istisna tanımadığı gösterilmiştir. Nitekim istediği desteği bulamayan Tüme, Hazreti Peygamber'e öfkelenerek dinini değiştirip müşrikler safına geçmiş, İslam aleyhine çalışmaya başlamıştır. Razi Tefsir 11 Taksim 43 6. Dindarlık insanlar arasında üstünlük göstergesi yapılamaz. Müfessir Kurtubi Ölüm 671 Taksim 1272 Tüme vesilesiyle şu noktaya dikkat çekmektedir. Bir insanın dindarlıkta, takvada, dine hizmette öne çıkmış olması onun günahsızlığına kanıt yapılamayacağı gibi insanlar arasında üstünlüğüne de gerekçe yapılamaz. Bu olayda takvanın insanlar arasında değil, Tanrı ile insan arasında bir değer ölçüsü olması lazım geldiği gösterilmiştir. 7. Bir kimsenin din hizmeti yapmış olması haksızlığına rağmen savunulmasının gerekçesi yapılamaz. Bir insanı haksızlığına rağmen savunmak, İslam dışı bir davranıştır. Böyle bir davranıştan hayır bekleyenin İslam'a hizmetinden söz edilebilir mi? Onun görünürde böyle bir hizmeti varsa, bunu riyakarlık ve samimiyetsizlikle kirlenmiş görüp kenara atmak gerekir. Dincilerin her devirde ve her zeminde anlamak istemedikleri Kur'ansal gerçeklerden biri de budur. Bunun içindir ki sürekli din perdesi altında, dinsizlik sergilemek gibi bir hüsranın içinde debelenirler. Tümeyi aklamak için peygamberi adeta zorlayanlar, Tüme ve ailesinin din ve İslam konusunda hizmetleriyle öne çıkmış insanlar olduğuna vurgu yapmışlardır. Cenab-ı Hak ise bu vurgunun yersiz ve İslam dışı olduğuna vurgu yapmıştır. Kurtubi Tefsir 5 Taksim 375 8. Hakkı çiğneyenler din kardeşimizdir gerekçesiyle savunulamaz. Suçluluğu, kötülüğü sabit olmuş bir Müslüman topluluğun gayrimüslim bir topluluk aleyhine sırf Müslüman oldukları için savunulmaları ihanet suçu oluşturur. Kurtubi Tefsir 5 Taksim 377 Müdafaa hukukun ihanetle mücadelesi. Müdafaa hukukun verdiği savaş iki cephede belirginleşmiştir. 1. Dıştan gelen istilacı emperyalistlere karşı savaş. 2. İşteki hainlere müdafaa hukuk diliyle namussuzlara karşı savaş. Müdafaa hukukçuların bildirilerinde halkın işteki hain namussuzlara karşı özellikle uyarıldığını görmekteyiz. Bir örnek olarak Akıncı Müfrezeleri Reisi Kaymakam İbrahim Ethem'in imzasıyla yayınlanan 5 Eylül 1338-1922 tarihli müdafaa hukuk bildirisindeki şu ibret verici satırları okuyalım. Madde 4. Bu heyeti idare ve iaşe azalarının en namuslu zevattan ve hiçbir suretle Yunanlıların kavli ve fiili hizmetlerine dahil olmamış eşhastan mürekkep olmasına fevkalade dikkat ve itina olunacaktır. Madde 7. Düşmana bilfiil arzı hizmet edenler, millete ve memlekete ihanet ve zararı zahir ve sabit bulunanların firarlarına meydan verilmeyerek berayı muhafaza tahti tevkife alınmaları asayiş noktasından fevkalade mühim olduğundan himmet buyurulması rica olunur. İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları 336. Aynı zatın imzasıyla yayınlanan 7 Eylül 1922 tarihli bildirgede de şu satırlar var. Madde 6. Herkesin malı, canı, ırzı, namusu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin tahti tekeffülündedir. Binaenallah hiçbir kimse hiçbir bahane ile kimsenin malına, canına, ırzına taarruz edemez. Edenler derhal idam edilecektir. AGE 345. Dikkat edilsin ki bu bildiri 1922 gibi istilacıların mağlup edildiği günlerindedir. Bir de işgalcilerin ülkenin her yanında egemen oldukları günlerdeki hain ve namussuz eylemleri düşünün. Bu sonraki zamanlarda teşkil edilen müdafaa hukuk cemiyetlerinin esas görevlerinin içteki hain ve namussuzların halka vermesinden korkulan zararları bertaraf etmek gibi bir görevle oluşturulduklarını da o günlerin müdafaa hukuk bildirilerinden öğreniyoruz. Bakınız AGE 347. Demek olur ki müdafaa hukuk zihniyet ve idraki sadece istilacıların zulmüne karşı değil, içteki hiyanet zulümlerine karşı da tarihsel bir görev ifa etmiştir. Zulüm, zulümdür. Bunun dahilisi, haricisi olmaz. Ve hiyanet en büyük ve en kahpe zulümlerden biridir. Yukarıda ismi geçen müdafaa hukuk lideri Kaymakam İbrahim Ethem'in İstanbul hükümetinin düşmanla birlikte çalışan askerlerine karşı nasıl davranılacağına ilişkin bildirisinde ibret dolu şu satırları da görmekteyiz. Madde 1. Müdafaa hukuk müfrezelerini harekattan hiçbir kuvvet durduramaz. Vuku bulacak tesirlere ehemmiyet vermeyiniz. Esasen İstanbul hükümetinin memurları bizce ken lem yekün, yok hükmündedir. Madde 3. Tekrar size müracaat vaki olursa katil şu cevabı vereceksiniz. Biz remi asker ordu değiliz. Binaenallah Boğazlar mıntıkası İngiliz ve Fransız bilmiyoruz. Biz yalnız bir şey biliyoruz, o da Yunan gavuru düşman öldürmek. Rica ederiz, yolumuza engel olmayın. Akıncı AGE 388-389. 16. ayrımın sonu, sayfa 199.